Ayrım 6.
Tek ayrım bu mu? Evet, senin gibi milyonlarca aptalın bundan haberi yok. İyi ki söyledin, çok tatlısın. Kavga etmeyelim bebek. Seni bunu yapmayacak kadar çok seviyorum ama aptal olma. Yok, ben de senin gibi akıllı olacağım. Kızma bebek, gül, bir içki iç, gerçekten gitmeliyim. Sen iyi bir çocuksun. Şimdi görüyorsun değil mi? İçimizde ikimiz de aynıyız. Biz savaş kardeşleriyiz. Hoşça kal, öpücüğü ver bana. Çok şapşalsın. Yok, yalnızca senden daha duyguluyum. Soluğunun bana doğru geldiğini hissettim. Hoşça kal, yakında seni görmeye gelirim yine. Soluğu uzaklaştı. Eğer istemiyorsan öpmem seni. İngiliz kızını göndereyim. Hoşça kal bebek. Konyak yatağın altında. Çabuk iyileş. Gitmişti. Bölüm 11. Rahip geldiğinde alacakaranlık çökmek üzereydi. Çorba getirmiş, sonra da kaseleri geri götürmüşlerdi. Yatmış ara sıra yataklara, pencereden dışarı, akşam esintisiyle hafif hafif kıpırdayan ağacın tepesine bakıyordum. Esinti pencereden içeri giriyordu. Akşama doğru hava biraz serinlemişti. Sinekler şimdi tavana, elektrik ampullerinin üzerlerine ve kablolara konmuşlardı. Işıklar yalnızca gece içeri birisi getirildiğinde ya da bir şey yapılacağında yakılıyordu. Alacakaranlığın arkasından karanlığın gelmesi ve böyle kalması bana kendimi çok genç hissettiriyordu. Akşam yemeğinden sonra yatağa gönderilmeye benziyordu bu. Emir eri yatakların arasına gelip durdu. Yanında biri vardı. Bu rahipti. Ufak tefek esmer yüzüyle utangaç utangaç duruyordu. Nasılsın diye sordu. Yatağın yanına yere birkaç paket bıraktı. İyiyim peder. Rinaldi için getirilen sandalyeye oturup utangaç bir yüzle pencereden dışarı baktı. Yüzünün çok yorgun göründüğünü ayrımsadım. Yalnızca bir dakika kalabileceğim dedi. Geç oldu. Geç değil daha. Kantin nasıl? Gülümsedi. Hala benimle eğleniyorlar. Sesi yorgun duyuluyordu. Tanrı'ya şükür hepsi iyiler. Senin iyi olduğuna çok sevindim dedi. Umarım çok acı çekmiyorsundur. Çok yorgun görünüyordu. Onu yorgun görmeye alışık değildim. Artık geçti. Kantinde seni özlüyorum. Orada olmak isterdim. Konuşmalarımız çok hoşuma gidiyordu. Sana ufak tefek bir iki şey getirdim deyip yerdeki paketlere aldı. Bu sivrisinek ağı. Bu da bir şişe vermut. Vermut'u sever misin? Bir de İngiliz gazetelerini getirdim. Lütfen açar mısın onları? Memnun olmuştu. Paketleri açtı. Sivrisinek ağını elime aldım. Görmem için vermutu yukarı kaldırdı. Sonra yatağın yanına yere koydu. İngiliz gazetelerinden birini havaya kaldırdım. Pencereden gelen sönük ışığın üzerine düşeceği biçimde tuttuğumda başlıkları okuyabiliyordum. Dünya Haberleri gazetesiydi bu. Ötekiler resimli dedi. Onları okumak çok büyük bir mutluluk olacak. Nereden buldun bunları? Mestre'den getirttim. Daha da getirteceğim. Buraya gelmekle çok iyi yaptın peder. Bir bardak vermut içer misin? Sağ ol. Sende kalsın. Senin için o. Hayır, bir bardak iç. Peki, o zaman sana daha getiririm. Emir eri bardakları getirip şişeyi açtı. Mantar tıpayı kopardığı için kalan parçanın şişenin içine itilmesi gerekti. Rahibin düş kırıklığına uğradığını görebiliyordum ama sorun değil dedi. Sağlığına peder, senin iyileşmene. Ardından bardağı elinde tuttu. Birbirimize baktık. Zaman zaman iyi arkadaş olup konuşuyorduk ama bu gece bu zorlaşmıştı. Sorun nedir peder, çok yorgun görünüyorsun. Yorgunum ama böyle olmaya hiç hakkım yok. Sıcaktandır. Yok, yalnızca ilkbahardan. Kendimi çok bitkin hissediyorum. Savaşa canın sıkılıyordur. Hayır, ama savaştan nefret ediyorum. Benim de hoşuma gitmiyor dedim. Başını sallayıp pencereden dışarı baktı. Sen aldırmıyorsun, görmüyorsun. Beni bağışlamalısın. Yaralı olduğunu biliyorum. Bir kazaydı. Yine de yaralı olsan bile görmüyorsun. Bunu anlayabiliyorum. Ben kendim de görmüyorum ama birazcık hissedebiliyorum. Yaralandığım sırada bundan söz ediyorduk. Pasini konuşuyordu. Rahip bardağı yere koydu. Bir şey düşünüyordu. Ben onları tanıyorum çünkü onlar gibiyim dedi. Yine de farklısın. Yok, gerçekten onlar gibiyim. Subaylar hiçbir şey görmüyorlar. Bu para ya da eğitim sorunu değil. Başka bir şey. Pasini gibi adamlar paraları ya da eğitimleri olsa bile subay olmak istemezler. Ben bir subay olmak istemezdim. Sen de subay rütbesindesin, ben de subayım. Aslında öyle değilim. Sen de İtalyan bile değilsin, bir yabancısın. Ama adamlara olduğundan çok subaylara yakınsın. Nedir aralarındaki ayrım? Bunu söylemek zor. Savaşmak isteyen insanlar vardır. Bu ülkede bunlardan bir yığın var. Başka insanlar vardır. Savaşmak istemezler. Ama ilk söylediklerin onları savaştırırlar. Evet. Ve ben de onlara yardım ediyorum. Sen bir yabancısın. Bir vatanseversin sen. Peki savaşmak istemeyen ötekiler bunu durdurabilirler mi? Bilmiyorum. Yeniden pencereden baktı. Yüzünü izliyordum. Hiç durdurmayı başarabildiler mi? Olayları durdurabilecek biçimde örgütlü değiller ve örgütlendikleri zaman da önderleri onları satar. Öyleyse durum umutsuz. Hiçbir zaman umutsuz olmaz ama zaman zaman umut edemez oluyorum. Her zaman umut etmeye çalışıyorum ama zaman zaman elimden gelmiyor. Belki savaş biter. Umarım. O zaman ne yapacaksın? Eğer olanaklı olursa Abruzzi'ye geri döneceğim. Esmer yüzü birden çok mutlu bir anlatım kazandı. Abruzzi'yi seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Öyleyse oraya gitmelisin. Çok mutlu olurdum. Eğer orada yaşayabilsem, Tanrı'yı sevip ona hizmet edebilseydim orada ve saygı görseydin dedim. Evet, ve saygı görseydim. Niçin olmasın ki? Olmaması için bir neden yok. Senin saygı görmen gerekirdi. Sorun değil. Ama benim ülkemde bir insanın Tanrı'yı sevebileceğini anlarlar. Yalnızca pis bir şaka değildir bu. Anlıyorum. Bana bakıp gülümsedi. Anlıyorsun ama Tanrı'yı sevmiyorsun. Hayır. Hiç mi sevmiyorsun onu diye sordu. Zaman zaman geceleri ondan korkuyorum. Onu sevmelisin. Çok sevmem ben. Evet dedi, öylesin. Geceleri bana anlattığın şeyler, bu sevgi değil, yalnızca tutku ve istek. Sevdiğin zaman sevdiğin için bir şeyler yapmak istersin. Onun için özveride bulunmak istersin. Ona hizmet etmek istersin. Ben sevmiyorum. Seveceksin. Seveceğini biliyorum. O zaman mutlu olacaksın. Mutluyum. Her zaman mutlu oldum ben. O başka bir şey. Eline geçmedikçe bilemezsin bunu. Peki dedim. Eğer bir gün başıma gelirse sana söyleyeceğim. Çok uzun kaldım ve çok konuşuyorum. Gerçekten böyle yaptığını düşünüp kaygılanmıştı. Hayır, gitme. Peki ya kadınları sevmek nasıl oluyor? Eğer bir kadını gerçekten sevseydim böyle mi olacaktı? Bu konuda bir şey bilmiyorum. Hiçbir zaman bir kadını sevmedim. Peki ya annen? Evet, annemi sevmiş olmalıyım. Her zaman sevdin mi Tanrı'yı? Küçük bir oğlan olduğum günlerden beri. Öyle mi dedim? Ne diyeceğimi bilmiyordum. Sen iyi bir oğlansın dedim. Ben bir oğlanım dedi. Ama sen bana peder diyorsun. Kibarlıktan, gülümsedi. Gerçekten gitmeliyim dedi. Yapmamı istediğin bir şey var mı diye sordu umutla. Hayır, yalnızca konuşmak istiyorum. Kantindekilere senin selamlarını götüreceğim. Güzel armağanların için sağ ol. Bir şey değil ki. Gelip beni gör yine. Olur, hoşça kal. Elime vurdu hafifçe. Şimdilik güle güle dedim halk ağzıyla. Çao diye yineledi. Oda karanlıktı. Yatağın ayak ucunda oturan Emir Eri ayağa kalkıp onunla birlikte dışarı çıktı. Rahibi çok seviyordum. Bir gün Abruzzi'ye geri döneceğini umuyordum. Birlikte berbat bir yaşam sürüyor ve bunun altından kalkmayı başarıyordu. Ama kendi topraklarında nasıl olabileceğini düşündüm. Kaprakota'da kasabanın aşağısından geçen ırmakta alabalık olduğunu anlatmıştı bana. Geceleri flüt çalmak yasaktı. Niçin diye sormuştum. Çünkü geceleri kızların flüt dinlemeleri iyi değilmiş. Köylülerin hepsi size don diyor ve onlarla karşılaştığınızda şapkalarını çıkarıyorlarmış. Babası her gün ava gider ve sonra yemek yemek için köylülerin evlerine uğrarmış. Her zaman saygı görürlermiş. Bir yabancının avlanmak için daha önce hiç tutuklanmadığını belirten bir sertifika göstermesi gerekiyormuş. Gran Sasso di Italia'da ayılar varmış ama burası çok uzakmış. Aquila güzel bir kasabaymış. Yaz geceleri serin olurmuş ve tüm İtalya'da Abruzzi'deki kadar güzel ilkbahar olmazmış. Ama asıl güzel olan sonbaharda kestane ormanlarında ava çıkmakmış. Bütün kuşlar çok iyiymiş. Çünkü üzümle besleniyorlarmış ve yanınıza hiç yemek almanız gerekmezmiş. Çünkü köylüler onların evlerinde yemek yemenizden onur duyarmış. Bir süre sonra uykuya daldım. Bölüm 12. Uzun odanın sağ yanında pencereler, uzak köşesinde de sargı odasına giden bir kapı vardı. Benim yatağımda da aralarında olduğu yatak sırası pencereye bakıyordu. Pencerelerin dibinde bir sıra yatak daha vardı. Bunlar duvara bakıyordu. Eğer sol yanınıza yatarsanız sargı odasının kapısını görebiliyordunuz. Öteki uçta zaman zaman insanların girip çıktığı başka bir kapı daha vardı. Birisi ölmek üzere olduğunda ölürken kimse görmesin diye yatağının çevresine bir paravan koyuyorlardı. Tek görebildiğiniz şey doktorların ve erkek hemşirelerin paravanın altından görünen ayakları oluyordu ve zaman zaman her şey bittiğinde fısıltılar duyuluyordu. Ardından rahip paravanın arkasından dışarı çıkıyor ve erkek hemşireler geçiyorlardı paravanın arkasına. Öleni üzerine bir çarşaf örtülü olarak dışarı çıkarıyor, yatakların arasındaki koridordan taşıyıp götürüyorlardı. Arkalarından birisi gelip paravanı katlıyor, götürüyordu. O sabah kuş sorumlusu binbaşı bana kendimi ertesi gün yolculuğa çıkabilecek gibi hissedip hissetmediğimi sordu. Yolculuk yapabileceğimi söyledim. O zaman beni sabah erkenden göndereceklerini söyledi. Hava çok sıcak olmadan yola çıkmanın daha iyi olacağını söylüyordu. Sargı odasına götürmek üzere sizi yataktan kaldırdıklarında pencereden dışarı bakabilir ve bahçedeki yeni mezarları görebilirdiniz. Bahçeye açılan kapının dışında bir asker oturmuş haçlar yapıyor ve bunların üzerlerine bahçeye gömülen adamların adlarını, rütbelerini ve alaylarını yazıyordu. Aynı zamanda koğuştakilerin küçük işlerine bakıyordu ve boş zamanlarında bana Avusturya tüfek mermisinden bozma bir çakmak yapmıştı. Doktorlar çok iyiydi ve çok becerikli görünüyorlardı. Beni Milano'ya göndermek istiyorlardı çünkü burada daha iyi röntgen olanakları vardı ve ameliyattan sonra mekanik tedavi görebilirdim. Ben de Milano'ya gitmek istiyordum. Hepimizi bir an önce göndermek istiyorlardı. Çünkü saldırı başladığında bütün yataklar gerekecekti onlara. Sahra Hastanesi'nden ayrılmadan önceki gece Rinaldi, yanında kantinden tanıdığım binbaşı ile birlikte beni görmeye geldi. Milano'daki yeni kurulan Amerikan Hastanesi'ne gideceğimi söylediler. Amerikan ambulans birimleri gönderilecekti ve bu hastanede onlara ve İtalya'da hizmet veren diğer Amerikalılara bakacaktı. Kızıl Haç'ta çok sayıda Amerikalı vardı. Birleşik Devletler Almanya'ya savaş açmıştı ama Avusturya'ya açmamıştı. İtalyanlar Amerika'nın Avusturya'ya da savaş açacağından emindiler. Buraya gelen bir Amerikalıyı Kızıl Haç'ı bile heyecanla bekliyorlardı. Bana Başkan Wilson'ın Avusturya'ya savaş açması konusunda ne düşündüğümü sordular. Ben de bunun birkaç gün içinde olacağını söyledim. Avusturya'ya niçin karşı olduğumuzu bilmiyordum ama eğer Almanya'ya savaş açtılarsa Avusturya'ya da savaş açmaları mantıklı görünüyordu. Bana Türkiye'ye de savaş açıp açmayacağımızı sordular. Bunun kuşkulu olduğunu söyledim. Türkiye'nin bizim ulusal kuşumuz olduğunu söyledim. Ama bu şakayı İtalyanca'ya çevirince öyle kötü duyuldu ki kafaları karışıp bana kuşkuyla bakmaya başladılar. Bunun üzerine evet dedim. Belki Türkiye'ye de savaş açardık. Peki ya Bulgaristan? Bardak bardak brandy içmiştik. Ben evet dedim. Tanrı aşkına Bulgaristan'a da bir de Japonya'ya. Ama dediler Japonya İngiltere'nin müttefiklerinden biri. Kahrolası İngilizlere güvenemezsiniz ki. Japonlar Hawaii istiyorlar dedim. Hawaii nerede? Pasifik Okyanusu'nda. Japonlar niçin istiyorlar orayı? Aslında istemiyorlar dedim. Yalnızca böyle konuşuyorlar. Japonlar ufacık, harika insanlar. Dans etmeye ve hafif şaraplara düşkünler. Fransızlar gibi dedi binbaşı. Fransa'dan Nice ve Savoya'yı alacağız. Korsika'yı ve bütün Adriyatik kıyısını alacağız dedi Rinaldi. İtalya Roma döneminin görkemine geri dönecek dedi binbaşı. Ben Roma'yı sevmem dedim. Çok sıcak ve dik dolu. Roma'yı sevmez misin? Evet, Roma'ya bayılırım. Roma ulusların anasıdır. Tiber'in sütünü emen Romulus'u hiçbir zaman unutmayacağım. Ne? Yok bir şey. Haydi hepimiz Roma'ya gidelim. Bu gece Roma'ya gidelim ve bir daha geri gelmeyelim. Roma çok güzel bir kent dedi binbaşı. Ulusların anası ve babası dedim. Roma dişidir dedi. Rinaldi, baba olamaz. Öyleyse baba kim? Kutsal ruh mu? Günaha girme. Günaha girmiyordum. Bilgi edinmek istiyordum. Sen sarhoşsun yavrum. Kim beni sarhoş etti? Seni ben sarhoş ettim dedi binbaşı. Seni sarhoş ettim çünkü seni seviyorum ve Amerika savaşa girdi. Boğazına kadar dedim. Sabah buralardan gidiyorsun bebek dedi Rinaldi. Roma'ya dedim. Hayır Milano'ya. Milano'ya dedi binbaşı. Kristal Saray'a, Kova'ya, Campari'ye, Bifi'nin yerine, Galleria'ya, şanslı çocuk seni. Grand Italia'ya dedim. Orada George'dan para ödünç alacağım. Scala'ya dedi Rinaldi. Scala'ya gideceksin. Her gece dedim. Her gece gitmeye paran yetmez dedi binbaşı. Biletler çok pahalı. Büyük babamın adına çek imzalayacağım dedim. Ne yapacaksın? Çek imzalayacağım. Ödemek zorunda kalacak. Yoksa beni hapse atarlar. Bankada çalışan Mr. Cunningham yapar bunu. Bu çeklerle yaşayacağım. Bir büyük baba İtalya yaşayabilsin diye canını veren vatansever torununu hapse attırabilir mi? Yaşasın Amerikalı Garibaldi dedi Rinaldi. Evri va çekler dedim. Sessiz olmalıyız dedi binbaşı. Daha şimdiden kim bilir kaç kez sessiz olmamızı istemişlerdi. Gerçekten gidiyor musun yarın Federico? Amerikan hastanesine gidiyor dinleyin dedi Rinaldi. Güzel hemşirelere. Sahra hastanesindeki sakallı hemşirelere değil. Evet evet dedi binbaşı. Amerikan hastanesine gittiğini biliyorum. Ben onların sakallarını aldırmıyorum dedim. Eğer bir adam sakal bırakmak istiyorsa bırakır. Siz niye sakal bırakmıyorsunuz Signor Maggiore? Gaz maskesinin içine girmez. Hayır girebilir. Gaz maskesinin içine her şey girebilir. Ben bir gaz maskesinin içine kusmuştum. Bu kadar yüksek sesle konuşma bebek dedi Rinaldi. Hepimiz biliyoruz cephede bulunduğunu. Ah güzel bebek. Sen gittiğinde ben ne yapacağım? Gitmemiz gerek dedi binbaşı. Bu iş duygusallaşmaya başladı. Dinle, sana bir sürprizim var. Şu İngiliz'in, anlıyor musun? Her gece hastanede görmeye gittiğin İngiliz var ya. O da Milano'ya gidiyor. Bir başkasıyla birlikte Amerikan hastanesinde çalışmaya gidiyor. Henüz Amerika'dan hemşireleri gelmemiş de. Bugün ripartolarının başıyla konuştum. Cephede gereğinden çok kadın varmış. Kimilerini geri gönderiyorlar. Nasıl hoşuna gitti mi bebek? Ne güzel değil mi? Büyük kentte yaşamaya gidiyorsun ve yanından sana sarılacak İngiliz'in olacak. Ben niçin yaralanmıyorum ki? Belki yaralanırsın dedim. Gitmemiz gerek dedi binbaşı. İçki içiyoruz, gürültü yapıyoruz ve Federico'yu rahatsız ediyoruz. Gitmeyin. Evet gitmemiz gerek. Hoşça kal, iyi şanslar. Ciao, ciao, ciao, ciao. Çabuk geri dön bebek. Rinaldi beni öptü. Vizol kokuyorsun, hoşça kal bebek. Hoşça kal, binbaşı omzuma vurdu. Ayaklarının ucuna basarak dışarı çıktılar. Çok sarhoş olduğumu anladım ama uyuyakalmışım. Ertesi gün sabahtan Milano'ya gitmek için yola çıktık ve 48 saat sonra oraya ulaştık. Çok kötü bir yolculuktu. Uzun bir süre Mestre'nin bu yanında bekletildik. Çocuklar gelip camlardan içeri bakıyorlardı. Küçük bir oğlanı bir şişe konyak almaya gönderdim ama geri geldiğinde yalnızca grappa bulabildiğini söyledi. Gidip almasını söyledim. Döndüğünde paranın üstünü ona verdim. Yanımdaki adamla ikimiz sarhoş olduk ve Vicenza'yı geçene kadar uyuduk. Uyandığımda yere kustum. Önemi yoktu. Çünkü yanımdaki adam benden önce yere birçok kez kusmuştu. Daha sonra susuzluğa dayanamayacağımı hissettiğim için Verona'nın dışına çıktığımızda trenin yanında yukarı aşağı yürüyen bir askeri çağırdım. Asker bana içecek su getirdi. Giorgetti'yi yani yanımdaki sarhoş çocuğu uyandırıp ona da su verdim. Suyu omuzuna dökmemi söyleyip yeniden uykuya daldı. Asker ona vermek istediğim parayı almak istemiyordu. Bununla bana sulu bir portakal aldı. Portakalı emip posalarını tükürürken dışarıdaki yük vagonunun önünden aşağı yukarı geçen askeri seyrettim. Bir süre sonra tren sarsıntıyla yeniden yola çıktı. Kitap 2, Bölüm 13. Milano'ya sabah erken saatte vardık. Bizi yük indirme alanına boşalttılar. Bir ambulans beni Amerikan hastanesine götürdü. Ambulansın içinde sedyede yattığımdan kentin hangi bölgelerinden geçtiğimizi anlayamıyordum. Ama sedyeyi arabadan indirdiklerinde bir pazar yeri ve açık bir dükkanın kapısının önünde bir kızın yerleri süpürdüğünü gördüm. Sokağı suluyorlardı. Havada sabahın erken saatlerinin kokusu vardı. Sedyeyi yere koyup içeri girdiler. Onlarla birlikte dışarı bir kapıcı çıktı. Gri bıyıklıydı. Başında bir kapıcı kasketi ve üzerinde kolları sıvanmış bir gömlek vardı. Sedye asansöre sığmayınca beni sedyeden indirip öyle taşımanın mı yoksa sedyeyi merdivenlerden çıkarmanın mı daha iyi olacağını tartıştılar. Onların tartışmalarını dinliyordum. Asansöre karar verdiler. Beni sedyeden indirdiler. Yavaş olun dedim. Çok sıkmayın. Asansörün içi kalabalıktı. Bacaklarım büküldüğü için çok kötü acımaya başlamıştı. Bacakları düzeltin dedim. Yapamayız Signor Tenente, yer yok. Bunu söyleyen adam kolunu bana dolamıştı. Benim kolum da onun ensesine dolanmıştı. Yüzüme çarpan soluğunda metalik bir sarımsak ve kırmızı şarap kokusu vardı. Yumuşak davran dedi öteki adam. İt ol it, yumuşak davranmayan kimdi? Yumuşak davran diyorum diye yineledi ayağımı tutan adam. Asansörün kapılarının kapandığını ve demir ızgaranın çekildiğini gördüm. Kapıcı dördüncü katın düğmesine bastı, kaygılı görünüyordu. Asansör ağır ağır yükseldi. Ağır mı diye sordum sarımsak kokan adama. Yok canım dedi. Yüzü terliyor ve homurdanıyordu. Asansör teklemeden yükseldi ve durdu. Ayakları tutan adam kapıyı açıp dışarı çıktı. Bir balkondaydık. Burada pirinç kapı tokmaklı çok sayıda kapı vardı. Ayakları taşıyan adam bir düğmeye basınca zil çaldı. Zilin sesi kapıların arkasından duyuluyordu. Hiç kimse gelmedi. Sonra merdivenlerden yukarı çıkan kapıcı geldi. Neredeler diye sordu sedye taşıyıcılar. Bilmiyorum dedi kapıcı. Aşağıda uyurlar. Birilerini bul. Kapıcı zili çaldı, sonra kapıya vurdu. Arkasından kapıyı açıp içeri girdi. Geri geldiğinde yanında gözlüklü, yaşlıca bir kadın vardı. Seyrek saçları dağınıktı. Üzerinde bir hemşire giysisi vardı. Anlamıyorum dedi. İtalyanca anlamıyorum. Ben İngilizce konuşabilirim dedim. Beni bir yere bırakmak istiyorlar. Odaların hiçbiri hazır değil. Hiç hasta beklemiyorduk. Saçlarını toparlayıp miyop gözlerle bana baktı. Beni bırakabilecekleri herhangi bir oda gösterin onlara. Bilmem ki dedi. Hiç hasta beklemiyorduk. Sizi herhangi bir odaya koyamam ya. Bir oda olsun yeter dedim. Sonra kapıcıya İtalyanca boş bir oda bul dedim. Odaların hepsi boş dedi kapıcı. Sen ilk hastasın. Kasketini eline almış yaşlıca hemşireye bakıyordu. İsa aşkına beni bir odaya götürün. Bacaklarım bükülü olduğu için acı kesilmeksizin sürüyor ve giderek artıyordu. Sancının kemiğime girip çıktığını hissedebiliyordum. Kapıcı kapıdan içeri girdi. Gri saçlı kadın da arkasından. Sonra hızla dışarı çıktı. Beni izleyin dedi. Beni uzun bir koridor boyunca taşıyıp perdeleri kapalı bir odadan içeri soktular. Oda yeni mobilya kokuyordu. Bir yatak ve aynalı büyük bir gardırop vardı. Beni yatağın üzerine yatırdılar. Çarşafları koyamayacağım dedi kadın. Çarşaflar kilitli. Onunla konuşmadım. Cebimde para var dedim kapıcıya. Düğmeli cebimde. Kapıcı parayı çıkardı. Sedye taşıyıcılar ellerinde kasketleriyle yatağın yanında duruyorlardı. Her birine 5'er lira ver. Kendin de 5 lira al. Kağıtlarım öteki cebimde. Onları da hemşireye verebilirsin. Sedye taşıyıcılar asker selamı verip teşekkür ettiler. Güle güle dedim ve çok sağ olun. Yeniden selam verip dışarı çıktılar. Bu kağıtlar dedim hemşireye. Benim durumumu ve şimdiye kadar yapılan tedaviyi anlatıyor. Kadın kağıtları alıp gözlüklerinin arkasından baktı onlara. Katlanmış 3 kağıt vardı. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. İtalyanca okuyamam. Doktorun emirleri olmadıkça hiçbir şey yapamam. Ağlamaya başlamıştı. Kağıtları önlüğünün cebine koydu. Amerikalı mısın diye sordu ağlaya ağlaya. Evet. Lütfen kağıtları yatağın yanındaki masanın üzerine koyun. Oda loş ve serindi. Yatağın üzerinde yatarken odanın öteki yanındaki aynayı görebiliyordum. Ama neyi yansıttığını göremiyordum. Kapıcı yatağın yanında duruyordu. Temiz ve çok iyi yürekli bir yüzü vardı. Gidebilirsin dedim ona. Siz de gidebilirsiniz dedim hemşireye. Adınız nedir? Mrs. Walker. Gidebilirsiniz Mrs. Walker. Sanırım uyuyacağım. Odada yalnızdım. İçerisi serindi ve hiç hastane gibi kokmuyordu. Yatak sert ve rahattı. Kımıldamadan, neredeyse soluk almadan yatıyordum. Acının azaldığını hissettiğim için mutlu olmuştum. Bir süre sonra su içmek isteyince yatağın kenarındaki kordona takılı zili bulup çaldım. Ama hiç kimse gelmedi. Uykuya daldım.